Ayrım 5. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 49. Ekler. İnönü'nün başbakanlıktan ayrılışı. Atatürk hakkında hazırlanmış araştırmaların en ciddi ve en tarafsızlarından biri sayılan Lord Kinross'un Atatürk adlı kitabında bu olay şöyle hikaye edilmiştir. Atatürk'ün çevresinde gizliden gizliye tatsız bir anlaşmazlığın dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Bu dedikoduların konusu İnönü'ydü. Atatürk'ün ahbapları İsmet Paşa'yı öteden beri sevmezlerdi. Mazbut bir aile babası olan İnönü'nün Çankaya ve Dolmabahçe'deki bu sefahat düşkünü ve çoğunlukla ahlaksız adamlarla çok az ilgisi vardı. Bu adamlar sadece iki şey peşinde koşarlardı: para ve mevki. İnönü de onların bu iki şeyi elde etmelerine engel oluyordu. Öyle bir şeyi zaten Atatürk de istemezdi. O da çevresindekileri iyi tanır ve hiç kimseyi yüklendiği sorumluluğu başaramayacaksa önemli bir yere atamazdı. Ağızlarını kapatmak için kendilerini inşaat işlerinde serbest bırakır, endüstri teşebbüslerinde biraz çalıp çırpmalarına göz yumar ve ortada bir skandal tehlikesi belirmedikçe varlıklarını hangi yoldan kazandıklarını pek inceden inceye araştırmazdı. Ama İsmet Paşa'nın çok kere bu yolu bile tıkadığı olurdu. Böylece Atatürk'ün çevresinde sürekli bir kişisel entrika havası sürüp giderdi. Bunun da başlıca konusu İnönü'ye oyun oynamaktı. Atatürk bir çeşit yönetmek için bölmek siyaseti uygular, rakipleri kah birbirine karşı kışkırtır, kah kendi önünde barışmaya zorlardı. Düşman olanları masasına çağırıp birbirleri için söylediklerini tekrarlattırmaktan hoşlanırdı. İsmet Paşa'nın dostlarına ve düşmanlarına karşı da bu şekilde davranıyordu. Bazı defa yanındakilerden birini İsmet Paşa'nın önünde hükümeti eleştirmeye kışkırttığı olurdu. Bir kere de İnönü'nün arkasından yumruğunu masaya vurarak, "Ben istersem bir adamı elime alır yükseklere çıkarırım. Ama o bunu anlamaz da kendi değeriyle yükseldiğini sanırsa o zaman da paçavra gibi silker atarım," demişti. Atatürk şimdi çoğu zaman bu çeşit bir ruh hali içinde bulunuyordu. Sağlığı bozuldukça İnönü ile aralarındaki önemli yaratılış ayrılığından doğan çekişmeler de artmaktaydı. İkisi de birbirlerini karşılıklı olarak iğneliyor ve ikisi de bundan alınıyordu. İsmet Paşa Atatürk'ün kaprislerine, vekillerini tenkit etmesine, kabineye hesaba katmadan emirler vermesine içerliyordu. Gittikçe Atatürk'ün birbirini tutmaz hallerini ve taşkınlıklarını çekemez olmuş, sabrı tükendiği zamanlarda bu derdini birkaç kişiye açıklamıştı. Onlar da bunu Atatürk'e yetiştiriyorlardı. Atatürk yıllarca İnönü'nün ince eleyip sık dokumasına, bilgiçlik taslamasına, karar vermekteki yavaşlığına göz yummuştu. Ama İsmet Paşa'nın bu eksiklikleri bir de kendine karşı büyüyen güveniyle birleşince artık Atatürk'ün sinirine dokunmaya başlamıştı. İnönü'nün kısıtlayıcı ekonomik siyaseti çok kişinin kendisine karşı cephe almasına yol açmıştı. Ama Atatürk'le aralarındaki gerginlik en çok dış siyaset konularından ileri geliyordu. İtalyan denizaltıları kendilerine İspanyol süsü vererek Akdeniz'de ticaret gemilerini batırmaya başlayınca, Türkiye'de Atatürk'ün talimatı üzerine Nyon Konferansı'nda bu korsanlık olaylarına karşı kurulan Uluslararası Devriye Kuvveti ile işbirliği yaptı. İsmet İnönü İtalyanlarla savaşa yol açabilecek böyle bir anlaşma yerine her milletin kendi karasularını kontrol etmesini daha uygun buluyordu. Buna sinirlenen Atatürk bundan sonra gitgide İnönü'yü çiğneyerek doğrudan doğruya Tevfik Rüştü ile iş görüşmeye başladı. İsmet Paşa'nın Hatay işinde de fazla ihtiyatlı davranmasına içerlemişti. Hükümet Türkçenin resmi dil olarak kullanılması üzerinde ısrar edilmemesini uygun görüyordu. Atatürk İstanbul'dan İnönü'ye telefon ederek bu teklifi kesin bir şekilde reddetti. İkisi arasındaki gerginlik bir akşam Çankaya'da son haddini buldu. Tuhaftır ki olay önemsiz bir konudan, bir bira fabrikasını ilgilendiren ekonomik bir meseleden çıkmıştı. İnönü sinirlerine hakim olamayarak, "Bu memleket daha ne kadar bir sarhoş masasından idare edilecek?" diye parladı. Atatürk sakin sakin, "Seni bu mevkiye getirenin de bir sarhoş olduğunu unutuyorsun galiba," dedi. Konuşma bundan sonra daha az tehlikeli konularda ama sıkıcı bir şekilde devam etti. İnönü gittikten sonra Atatürk kızgınlığını açığa vurdu ve onu meclise şikayet edeceğini söyledi. Kendisini bundan vazgeçirdiler. Lakin başvekili değiştirmek sırası geldiği anlaşılıyordu. Atatürk ertesi gün trenle resmi bir yurt gezisine çıkacaktı. İnönü'yü özel kompartmanına çağırdı. Birkaç hafta resmi bir sağlık izni almasını teklif etti. Bu arada başbakanlığa başka birisi vekalet edecekti. Şevket Süreyya da İkinci Adam eserinde olayı daha ayrıntılı olarak aynı şekilde nakletmektedir. Cumhuriyetin ilanı ve muhalifler. Lord Kinross, Cumhuriyete muhalefet edenleri ve Cumhuriyetin ilan ediliş şeklini Atatürk kitabında şöyle anlatmaktadır. Cumhuriyet sağdan da soldan da karşı akımları harekete geçirecek bir meseleydi. Her türlü köklü değişime karşı olan örümcek kafalılar, halifenin gücünü ne bahasına olursa olsun korumak istiyor, bazıları da cumhuriyet ilan edilecekse halifenin cumhurbaşkanı olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Adım adım ilerleme taraflısı olanlar, kuvvetler arasında bir denge kurmak çabasındaydılar. Bazı kimseler halifenin başına geçeceği meşruti krallık gibi bir şey düşünüyor, bazıları da batıdaki örneğin Fransa ya da Amerika'daki gibi gerçek bir demokratik cumhuriyet kurulmasına uygun buluyorlardı. Bir yandan da cumhuriyetin Mustafa Kemal'in elinde Güney Amerika ve Sovyet Rusya'da olduğu gibi bir çeşit diktatörlüğe dönmesinden çekiniyorlardı. İkisi de yürekten meşrutiyetçi olan Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey'in görüşleri de böyleydi. Onların bu sırada meclisten uzaklaşmış olmaları Gazi'nin işine yarıyordu. Ne olursa olsun Mustafa Kemal'in mecliste cumhuriyeti bir olup bitti ile ilan etmesinden korkuluyordu. Böyle bir şeyi gerçekten de tasarlamıştı. Bahane olarak bir kabine buhranı icat etti. Meclis vekilleri seçme yetkisini hala elinde bulunduruyor. Oysa mebusların iktidar için manevralara girişmelerine, ayrılık çıkarmalarına yol açan bu imtiyaz içindeki birliği bozuyordu. Parti içinde beliren ve Gazi'nin gizli muhalefet diye suçladığı bir hizip, iki boş yer için ortaya iki ad atmıştı. Bunlardan biri dahiliye vekilliğine getirilmek istenilen Erzincan mebusu Sabit Bey, öteki de Ali Fuat Paşa'dan boşalan meclis ikinci başkanlığına aday gösterilen Rauf Bey'di. Gazi bunların aday gösterilmelerini uygun bulmamıştı. Muhalefetin çektiği blöfe rest diyerek Fethi Bey ile öteki vekillere istifa etmeleri ve yeniden seçilecek bile olsalar kabinede görev almamaları için talimat verdi. Şimdi muhalefetin kendi kabine listesini hazırlaması gerekecekti. Gazi böylece renklerini açıkça belli ederek kendisiyle savaşa girmeleri için meclis üyelerine meydan okumuştu ki bunu yapamayacaklarını da pek iyi biliyordu. Ortaya bir söylenti attı. Bir patırdı çıkacak olursa yanındaki başkanlık muhafız alayıyla karşı koymaya da hazırdı. Bu yolda ordunun desteğine ve milletin kendisine olan saygısına güveniyordu. Muhalefet grupları Rauf Bey'in yokluğunda aralarındaki uzlaşmazlıkları yatıştırmaya ve hepsinin onaylayacağı bir kabine listesini hazırlamaya çalıştılar ama boş yere. Gazi parlamentoda bundan dolayı doğan durumu anarşi diye niteledi. Memleket iki gün sürece hükümetsiz kalınca harekete geçti. İçlerinde Fethi Bey ile İsmet Paşa'nın da bulunduğu birkaç dostunu Çankaya'da yemeğe çağırdı. Yemek sırasında onlara yarın cumhuriyet ilan edeceğiz dedi. Buna kimse itiraz etmedi. Fethi Bey ile arkadaşlarına izleyecekleri taktik konusunda talimat verdikten sonra misafirler dağıldılar. İsmet Paşa ile Mustafa Kemal yalnız kaldılar. Baş başa vererek cumhuriyet tasarısına, eldeki anayasa üzerinde yapılacak bir takım değişiklikler halinde son şeklini verdiler. Anayasaya Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir cümlesi eklenecekti. Cumhurbaşkanı devlet başkanı olacak ve meclisçe seçilecekti. Başvekili o seçecek, öteki vekilleri de başvekil atayacaktı. Meclisin bunları onaylamaya yetkisi olacaktı fakat seçmeye değil. Böylece gazi kendisine gerekli olan iktidarı sağlamış oluyordu. Ertesi gün bu hükümler artık politik bir güç haline gelmiş olan Halk Fırkası grubuna sunuldu. Mustafa Kemal'den Fethi Bey ile önceden anlaşmış oldukları gibi hakemlik etmesi istendi. O gün ağzına taktırdığı dişler henüz yerine iyi oturmadığı için sesi ıslıklı çıkıyordu. Konuşması belki de bu yüzden kısa sürdü. Kısa fakat derli toplu. Hükümetin şimdiki kuruluşunda köklü bir yanlışlık vardı. Her mebusun vekil seçimine katılmasını ve dolayısıyla her vekil üzerinde etkili olmasını gerektiriyordu. Artık bu sistemin kötülükleri anlaşılmıştı. Bunlar kendisinin kararlaştırdığı gibi düzeltilmeliydi. Bundan sonra anayasada değişiklik yapan tasarı İsmet Paşa tarafından okundu. Bu tepeden inme değişikliğe içerleyen parti üyeleri şaşkınlık içinde mırıldanmaya başladılar. Lakin Gazi'nin yardımcısı olan adliye vekili bu formülün ortaya yeni bir icat çıkarmadığını, sadece aslında var olan bir yasayı açıklığa kavuşturduğunu ileri sürdü. Parti grubu birkaç itiraza rağmen yeni anayasayı ister istemez kabul etmek zorunda kaldı. Artık o akşam meclis tarafından onaylanması sadece bir formaliteden ibaretti. Şair Mehmet Emin Bey, Ankara Cumhuriyeti'ni bundan 1400 yıl önce peygamberin Mekke'de kurduğu hükümetle kıyaslamaya kalkınca, hocalar şaşkınlıklarından ağızlarını açamadılar. Mustafa Kemal, oylamaya katılan 158 mebusun oy birliğiyle Cumhurbaşkanlığına seçildi. Ancak 100 kişi de çekimser kalmıştı. Toplantı, Cumhuriyet'in gelecekteki mutluluğu için edilen dualarla son buldu. Cumhuriyet'in ilanı, bütün yurtta 101 pare top atışıyla kutlandı. Gün 29 Ekim 1923'tü. Rauf Bey meselesi ve diğer anlaşmazlıklar. Atatürk'e göre. Atatürk, nutukta Rauf Bey'le anlaşmazlıklarının ve dargınlıklarının sebeplerini ayrı ayrı yerlerde kendi açısından anlatıyor. Bu açıklamalardan Atatürk'ün Rauf Bey'e kırgınlığının çok daha eski olaylara dayandığı da anlaşılıyor. Yine Atatürk'e göre kırgınlıklara yol açan ilk olay Sivas Kongresi sırasında vuku buluyor. Sivas Kongresi 1919 Eylül'ünün 4. Perşembe günü zevalden sonra saat 2'de açıldı. Öğleden evvel Murahhaslar Meyanı'nda bulunan ve öteden beri şahsen tanıdığım Hüsrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir malumat verdi. Rauf Bey vesair bazı zevat, Bekir Sami Bey'in evinde hususi bir içtima akdetmişler ve beni reis yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların bilhassa Rauf Bey'in böyle bir hareketine asla ihtimal vermedim ve Hüsrev Sami Bey'e itiraf edeyim ki biraz ciddi olarak böyle manasız sözleri bana isal etmemesini ihtar ettim. Fakat çok geçmeden Mustafa Kemal Rauf Bey'le karşılaşıyor ve ondan sen reis olmamalısın sözünü işitiyor. Derhal Hüsrev Sami Bey'in verdiği malumatın sıhhatine inandım ve bittabi müteessir oldum. Gerçi Erzurum Kongresi'nde de benim riyasetimi mahsurlu görenler vardı. Fakat onların ne mahiyette insanlar olduğunu izah etmiştim. Bu defa en yakın arkadaşlarımın aynı zihniyeti isar etmeleri beni düşündürdü. Rauf Bey'e, anladım, Bekir Sami Bey'in evinde ittihaz ettiğiniz kararı bana tebliğ ediyorsun dedim ve cevabına intizar etmeden yanından uzaklaşarak kongre salonuna girdim. Dipnot, Nutuk, sayfa 87. Rauf Bey, 15 Ekim 1921'de Malta dönüşü, Ankara'ya gelmiş ve bir süre sonra Nafa vekilliğine getirilmişti. Rauf Bey'den sonra gelen Kara Vasıf Bey de, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu İdare Heyeti üyesi olmuştu. Atatürk, Nutuk'ta Rauf ve Vasıf Beylerin istifasıyla sonuçlanan bir anlaşmazlığı şöyle anlatıyor. Bu iki zatın birinden hükümette, diğerinden grupta istifade etmeyi faydalı tasavvur etmiştim. Çok geçmedi, bir gün Rauf Bey'in heyeti vekile de bir meseleyi istiza ettiği haber verildi. Aynı günde Kara Vasıf Bey'in de grup heyeti idaresinde aynı meseleyi istiza ettiği bildirildi. Bu iki zatın evvelden beyinlerinde takarrür ettirdikleri anlaşılan mevzu bahis mesele şuydu. Takip olunan siyaseti askeriye nedir? Bu sualden istihraç olunabilecek mana ne olabilirdi? Neyi anlatmak istiyorlardı? Bizim siyasi ve askeri takip ettiğimiz meslek malum olmuştu. İstiklali tamımız temin olununcaya kadar düşmanlarla vuruşmak ve onları mağlup edeceğimize dair kat'i kanaatle muharebeye devam etmek. İşte mevzu bahsedilen sual ile demek isteniliyordu ki, behemehal muharebeye devam ile istihsali netice mümkün müdür? Mümkün olmadığı ihtimaline nazaran daha şimdiden başka tedbir ve çarelere, ki anlatmak istediklerine göre siyasi çarelerdir, tevessül ile içinde bulunduğumuz badireye nihayet vermek münasip olmaz mı? Bittabi ne heyeti vekilede ve ne de grup heyeti idaresinde böyle bir meselenin mevzu müzakere ve münakaşa olmasına müsaade etmedim. Bunun üzerine Rauf Bey vekaletten, Kara Vasıf Bey de grup heyeti idaresinden istifa ettiler. Rauf Bey'in istifası 13 Kanun-u Sani 1922 tarihinde mecliste okunurken aynı tarihli bir istifanamede okunmuştu. Bu istifaname Müdafaa-i Milliye vekili bulunan Refet Paşa'nındı. Dipnot, Nutuk sayfa 631-632. Atatürk Nutuk'ta Sakarya Savaşı'nı izleyen günlerde muhalefetin tekrar ve yavaş yavaş kendini gösterdiğini söylüyor ve ikinci grubun doğuşunu anlatıyor. Nihayet ikinci grup namıyla bir grup teşekkül etti. Bu grubu teşkil edenler, memlekette mevcut Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne muhafaza-i intisap ettiklerini ve onun kongrelerde tespit olunan gayelerinin muakkibi bulunduklarını iddia ediyorlardı. İkinci grubun zahiren ön ayak olanları Selahattin, Hüseyin Avni Beyler görünüyordu. Birinci derecede faal ve müşevvik olanların ise Rauf ve Kara Vasıf Beyler olduğu anlaşılıyordu. Bu grubun faal ve inatçı azasından olan Samsun mebusu Emin Bey, son zamanlarda bil münasebe Ankara'ya gelmişti. Bütün hakaiki anlamış, müşevvik ve müsfit olanları telin ediyordu. Bu zat bana şunu hikaye etti. Rauf Bey, ikinci grubu müfridane harekete sevk ve teşvik ediyormuş. Emin Bey, Rauf Bey'e demiş ki, bizi sevk ettiğiniz bu iş sehpaya kadar gider. O zaman bizimle beraber bulunacak mısınız? Rauf Bey şu cevabı vermiş. Beraber bulunmazsam namerdim. Efendiler, malum haliniz o zaman mevcut olan kanuna göre vekaletler için ben meclise namzet gösterdim. Mebuslar iraye ettiğim namzede müsbet veya menfi rey verirler veya müstenkif kalırlardı. İkinci grup benim namzetlerimi nazara almayıp kendi grupları namına, ortaya attıkları namzetlere, kanuna muhalif olarak rey vermek suretiyle hükümet teşekkülüne mani olmaya başladılar. Dipnot, Nutuk sayfa 634-635. İkinci grup ünvanını takınan muhalif hizip menfi mukavimetlerini uzun müddet tecrübe etti. İcra vekillerinin sureti intihabına dair 8 Temmuz 1922 tarihli kanunla icra vekillerinin ve icra vekilleri reisinin doğrudan doğruya meclisçe reyi hafi ile intihapları temin olundu. Bu suretle icra vekilleri riyasetinden bil fiil uzaklaştırılmış olduğum gibi, vekillerin de benim göstereceğim namzetler meyanından intihab olunması kaydı refedilmiş oldu. Muhalif grup bundan sonra taarruza geçti. Rauf Bey'i icra vekilleri heyeti riyasetine geçirmeye teşebbüs etti. Bunda muvaffak da oldu. Dipnot, Nutuk sayfa 653. Büyük Zafer'den ve Lozan Barış Konferansı'na çağrılmamızdan sonra Mustafa Kemal saltanatın kaldırılmasını ve eski arkadaşlarının bu konudaki düşüncelerini şöyle anlatıyor. Rauf Bey bir gün meclisteki odama gelerek benimle mühim bazı hususata dair görüşmek istediğini ve akşam Keçiören'de Refet Paşa'nın evine gidersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Rauf Bey'in teklifini kabul ettim. Fuat Paşa'nın da hazır bulunmasına muvafakatimi istizan etti. Onu da münasip gördüm. Refet Paşa'nın evinde 4 kişi içtima ettik. Rauf Bey'den dinlediklerimin hülasası şuydu. Meclis, makam-ı saltanatın ve belki hilafetin ortadan kaldırılmak noktayı nazarının takip edildiği endişesiyle müteessizdir. Sizden ve sizin atiyen alacağınız vaziyetten şüphe etmektedir. Binaenaleyh, meclisi ve dolayısıyla efkar-ı umumiyeyi, milleti tatmin etmemiz lüzumuna kaniyim. Rauf Bey'den saltanat ve hilafet hakkındaki kanaat ve mütalasının ne olduğunu sordum. Verdiği cevapta şu tasrihatta bulundu. Ben dedi, makam-ı saltanat ve hilafete vicdanen ve hissen merbutum. Çünkü benim babam padişahın nan-ü nimetiyle yetişmiş, Osmanlı Devleti'nin ricali sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerratı vardır. Ben nankör değilim ve olamam. Padişaha muhafaza-i sadakat borcumdur. Halifeye merbutiyetim ise terbiyem icabıdır. Bunlardan başka umumi mütalaam da vardır. Bizde vaziyeti umumiyeyi tutmak güçtür. Buna ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam temin edebilir. O da makam-ı saltanat ve hilafettir. Bu makamı lav etmek, onun yerine başka mahiyette bir mevcudiyet ikamesine çalışmak, felaket ve hüsranı muciptir. Asla caiz olamaz. Rauf Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'dan mütalasını sordum. Cevabı şuydu. Tamamen Rauf Bey'in fikir ve mütalasına iştirak ederim. Fil hakika bizde padişahlıktan, halifelikten başka bir şekli idare mevzubahis olamaz. Dipnot, Nutuk, sayfa 683-684. Atatürk mecliste cumhuriyetçiyim demesine rağmen Rauf Bey'e inanmamış ve bu hususta şöyle demişti. Rauf Bey, beyanatının delalet ettiği mana ve fikirleri birer suretle tevil ve tefsir ederek dedi ki, ''Duygularım cumhuriyeti idareden başka hiçbir idarenin taraftarı olmadığım merkezindedir.'' Rauf Bey'in bu itirafı azanın mucibi memnuniyeti oldu ve bravo sesleriyle karşılandı. Rauf Bey, aziz duygularım, kutsi duygularım diye söylediği bu sözlerinde samimi ve ciddi miydi? Ben bila tereddüt hayır diyorum. Efendiler, çünkü Ankara'dan müfarakatinde kendisine cumhuriyetten bahseden Kazım Paşa'ya, meclis reisi, buna mani olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun diyenin Rauf Bey olduğunu biliyorum. Dipnot, Nutuk, sayfa 837. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61.